Kitabın adı Bıçak Sırtı, yazarı Osman Aysu. 14. ayrım. Kireçburnu'ndaki ufak balıkçı lokantasına oturduklarında ikisi de durgundular. Neden sonra Cahit sordu. Ne diyorsun bu habere? Katilin oturduğu semti öğrendik mi sence? Bilmiyorum diye mırıldandı genç kız. Neden? Oğlanın anlattıklarına göre inanmıştım ama şimdi beynimde ciddi kuşkular oluştu. Nasıl yani? Çocuk sence yalan mı söylüyor? Olabilir. Belki de hayal gücü fazla çalışan bir delikanlıdır. Bazı tutarsızlıklar hissediyorum. Yapma Tülay. Niye öyle düşünüyorsun? Katilin eşkalini tam olarak vermedi mi? Çenesindeki sakalına kadar anlattı. Bu tarifte hayal gücü olamaz ya. Adamın sakallı olduğuna dair ne televizyonlarda ne de basında tek kelime yazılıp söylenmedi. Çocuk nereden bilecek? Tülay rahatlamamıştı. Bir yudum aldığı şarap kadehinin üzerinde parmaklarını dolaştırırken mırıldandı. Yine de bana ters gelen bir nokta var. Nedir o? Kabul etmeliyiz ki katil çok zeki bir adam. Bunca işlediği cinayete rağmen en ufak bir açık vermedi. Cinayet mahallerinde de en ufak bir iz bırakmıyor. Bulunanlar da işe yaramıyor. Şimdi bir düşün. Sen katil olsan. Cinayeti işlediğin evin kapısından çıkar çıkmaz. Orada duran bir taksiye atlayıp evine gider misin? Hem de gecenin 2:30'unda. Akıllı bir adam bunu yapmaz. Asla yapmaz. Neden? Şoför onun katil olduğunu nereden bilecek? Hiç düşünmeden konuşuyorsun Cahit. Şoför de insan. Ertesi gün cinayeti öğrenince polise ihbar etmez mi? Ben dün gece cinayetin işlendiği saatte o sokaktan bir adam alıp Çengelköy'deki şu adrese götürdüm demez mi? Cahit omuzlarını sikti. Evet, bu da bir olasılık demek zorunda kaldı. Hem de çok kuvvetli bir olasılık. Bence o katil bu riske girmez. Yani sence çocuk yalan mı söylüyor? Tülay düşünceli bir şekilde homurdandı. Mümkündür. Kızın neşesi öylesine kaçmıştı ki Cahit onları asıl buraya getiren konuyu açıp açmamakta kararsız kaldı. Hep böyle olurdu zaten. Ne zaman bu hayati konuyu açmaya kalkışsa mutlaka bir engel çıkardı karşısına. Kız bu gergin ruh haleti içindeyken konuşamazdı. Cahit'in aşk hikayesi başka bir bahara kalacaktı anlaşılan. Neşesi kaçmış bir şekilde bardağındaki şarabı yudumladı. Tülay elini Nizam'ın masasına vurarak keyifle gülümsedi. ''Sana bomba gibi bir haberim var. Tahmin et bakalım.'' dedi. Nizam bir süre kızın kara gözlerinin içine baktı. Gerçekten de neşeli ve heyecanlı görünüyordu. O da gülümsedi. Neyle ilgili? Yoksa yeni bir zam haberi mi işittin? Yok canım, zam filan değil. Daha heyecan verici bir şey. Nizam koltuğuna yaslanıp sakalını sıvazladı. Düşünmeye başladı. Ne olabilir ki? Diye mırıldandı. Yoksa başka bir kanalda iş mi ayarladın kendine? O da değil. Korkarım tahmin edemeyeceğim. Neymiş bu heyecan verici haber? Katilin oturduğu semti öğrendik. Nizam şaşırarak gözlerini kırpıştırdı. Kimden? Diye sordu. Polisten mi? ''Yok yahu'' diye mırıldandı Tülay. ''Onlar henüz bizim kadar hızlı değiller. Hiç tahmin edemeyeceğin bir kişiden, ufak bir çocuktan. Olay gecesi katilin apartmandan çıktığını gören biri var.'' Nizam şaşkın şaşkın genç kızın yüzüne bakmaya devam etti. ''Ciddi mi söylüyorsun? Peki niye polise bildirmemiş?'' ''Utanmıştı ondan.'' Nizam hala pek anlamamıştı anlatılanı. ''Ne utanması?'' diye mırıldandı. ''Meğer kadını dikizliyorlarmış. Yani senin anlayacağın ufak, çapkın röntgenci bunlar. Nasıl buldun bu çocuğu?'' Biz bulmadık. Çocuk bizi buldu. Yok yahu. Cahit'le mi gitmiştiniz? Genç kız başını salladı. Niye bana haber vermediniz? Ben de gelirdim. Tülay hafifçe kızardı. Asıl gidiş sebeplerini Nizam'a söyleyemezdi. Ani bir karar aldık diyebildi sonunda. Dün babasının arabasıyla gelmişti. Ona yeni köye gideceğimi söyledim. O da ben götüreyim seni dedi. Atlayıp gittik. İyi de orada ne bulacağını umuyordun. Sorma. Orası biraz karışık. İçime bir his doğdu. Bir tür hissi kablel vuku. Eskiler böyle derler. Değil mi? Boş ver, ben böyle şeylere pek inanmam. Ama bak, gidişimiz isabetli olmuş. Tanrı karşımıza o çocuğu çıkardı. Yalan söylemediğini ne biliyorsun? Uydurmuş da olabilir. Tülay'ın gülen yüzü birden asıldı. Evet, maalesef böyle bir ihtimal de var. Fakat bizim katilin tam bir tarifini yaptı. Gri elbise giydiğini, sakallı olduğunu filan. Yani inandırıcıydı. Nizam piposunu yaktı. Peki, katil nerede oturuyormuş? Çengelköy'de. Nizam hala şaşkın şaşkın kıza bakıyordu. Garip diye fısıldadı. Çocuk bunu nereden öğrenmiş? Adam taksiye binerken şoföre söylemiş. Oğlan da işitmiş. İlginç diye mırıldandı Nizam. O kadar da değil dedi Tülay. Benim hala bazı kuşkularım var. Ne tür kuşkular? Kız başını iki yana salladı. Katilin böyle bir gaf yapacağını düşünemiyorum. Bunu Cahit'e de söyledim. Herifin zeki biri olduğu muhakkak. Bu kadar basit bir hata yapmaz o. Şimdiye kadar arkasında tek bir iz bırakmadı. Şoförün mutlaka konuşacağını, en azından şüphelenip polise başvuracağını düşünür. Galiba bu noktada çocuk yalan söylüyor. Nizam piposundan birkaç nefes çekti arka arkaya. Hiç belli olmaz diye mırıldandı. Bir beyin ne kadar işlek olursa olsun mutlaka bir yerde hata yapacaktır. Ama böyle bir hata değil. Nizam tekrar düşünmeye başladı. Haklısın dedi sonunda. Büyük bir gaf. Yapmaması lazım. Dün geceden beri düşünüp duruyorum bir yandan. Çocuk onun eşkalini doğru verdiğine göre niye durup dururken Çengelköy konusunda yalan söylesin? Niye bizi yanlış yönlendirsin? Bir anlamı var mı? O da doğru ya diye mırıldandı Nizam. Yalan söylemesi için bir neden yok. Peki ne yapmayı düşünüyorsun şimdi? Dün gece aynı şeyi Cahit de sordu. Niyetim bugün bizim haber servisi müdürüyle konuşmak. Haber saatinde özel bir bölüm ayırsın bizim habere. Tüm bildiklerimizi açıklayalım. Katilin eşkalini verelim. Çengelköy'de oturduğunu söyleyelim. Bu kadarı bile sansasyon yaratmaya yeterli. Rating alacağına eminim. Bu cinayette şair katil birden yine gündeme çıktı. Herkes ondan bahsediyor. Ama ne gazetelerde ne de televizyonlarda dişe dokunur tek doğru haber yok. Cahit düşünceli bir şekilde piposunu çekiştirdi. Biraz durgunlaştı. Tülay, ne o, fikrimi beğenmedin mi diye sordu. Beğendim beğenmesine de şu Çengelköy konusunda dikkatli olmalıyız. Kamuoyuna doğruluğuna kesin emin olmadığımız haberleri vermek sence yanlış değil mi? Şayet gerçek değilse bizi tefe alırlar, güven de yitiririz. Tülay masaya yaslanıp düşünmeye başladı. Nizam doğru söylüyordu. Ama biraz acele etmemiz lazım diye homurdandı. Eminim ki meselenin peşinde koşan bir yığın haberci vardır. Gündemin baş sırasını koruyan bu konuda atlamak istemem. Senin bir önerin var mı? Şu taksi dedi Nizam, onu araştırmalıyız. Belki o civarın taksisidir. Mesela oradaki duraklardan birine aittir. O zaman bulmak kolaylaşır. Bırak onu da ben araştırayım. Haber müdürüyle konuşmayı bir gün ertele. Yarın sana bir haber ulaştırırım. Ya Yeniköy'de çalışan bir taksi değilse? O zaman meseleyi yeniden bir değerlendiririz. Ama işin aslını araştırmadan katilin oturduğu semt hakkında yer belirtmek doğru değil sanırım. Pekala, haklı olabilirsin. Sana yarına kadar mühlet. Tamam, anlaştık. Öyleyse ben doğru Yeniköy'e gideyim şimdi. Nizam yerinden fırlarken genç kız bol şanslar diye mırıldandı arkasından. O gün olaysız geçti. Akşamüstü bir ara Cahit Tülay'a yaklaşarak bizim üşütüğü gördün mü diye sordu. Bütün gün göremedim kendisini. Bugün zor bir görevi var onun. Yarına kadar göremezsin. Nereye gitti? Yeniköy'e. Ne işi var orada? Şu katili Çengelköy'e götüren taksiyi araştıracak. Üşütük mü araştıracak? Boş versene sen. İyi çocuk, hoş çocuk ama haber elemanı olacak kişi değil o. Yanlış bir iş seçmiş kendine. Keşke öğretmenlik falan yapsaydı. Niye öyle söylüyorsun Cahit? Aslında çok kültürlü bir insan. Gerçi biraz kasıntı ve fazla havalarda ama... aması da ne? Ya şu şiirlerden bile bir şey çıkaramadı. Üstelik edebiyat fakültesi mezunu. Ben oradan mezun olsaydım mutlaka bir şeyler bulur, katilin mesajını algılardım. Tam o sırada Tülay'ın cep telefonu çalmaya başladı. Kız telefonu açtı. Cahit karşısına geçmiş onu seyrediyordu. Evet Nizam, taksiyi buldun mu? Cahit heyecanlanarak dinlemeye başladı. Tülay'ın yüzündeki ifadeden Nizam'ın bir şey beceremediğini anlamıştı. Pek de şaşırmadı. Zaten iğneyle kuyu kazmak gibi bir şeydi bu. Hayır dedi Tülay. O çocuğu sormayı akıl edemedim heyecandan. Oğlanın adı Ömer. O civardaki Nur Bakkaliyesi'nin sahibinin oğluymuş. Ararsan bulursun. Genellikle oralarda takılıyor çocuk. Tamam oldu. Yine ara beni. Telefonu kapattı kız. Yeniköy'deki bütün taksi duraklarını aramış ama netice menfi. Sanırım o taksi Yeniköy'den değil diyor. Muhtemelen şehrin başka yerinden Yeniköy'e o sokağa müşteri getirmiş semte yabancı bir şoför. Herhalde katili alıp gitti. Şimdi benden o çocuğu sordu. Neden? Belki taksinin plaka numarasını almıştır diye. Hiç umutlanma. Oğlan arabanın plaka numarasını niye alsın ki? O saatte bir cinayet işlendiğini dahi bilmiyordu. Hiç belli olmaz diye mırıldandı Tülay. Cin gibi bir oğlandı. O yaştaki çocuklar bazen saçma sapan şeylere dikkat ederler. Adamdan huylandığı için belki. Ümide kapılma. Bence bu iş yatar. Aslında genç kız da öyle düşünüyordu ama hırsından bunu açıkça söylemedi. Ertesi sabah Nizam servise gelir gelmez Tülay yanına koştu. Çocuğu buldun mu? Buldum ama ne yazık ki çocuk taksinin plaka numarasına hiç bakmamış, şoförle de ilgilenmemiş. Haklı olarak o an bütün dikkatini adam çevirmiş. Hay aksilik diye homurdandı Tülay. Çocuğu suçlayamayız, nereden bilebilirdi ki o an arabaya binen adamın katil olduğunu? Akıllı bir oğlan, herhangi bir şey öğrenirse veya hatırlarsa beni arayacak. Ona cep telefonu numarasını verdim. İyi etmişsin. Üzgünüm ama ondan bir sonuç alacağımızı sanmıyorum. Zaten çocuk biraz ürktü. Ailesinin de olayı öğrenmesinden korkuyor. Malum ya işin içinde bir de röntgencilik var. Biliyorum diye söylendi Tülay. Şimdi ne yapacaksın? Haberi hazırlayacak mısın? Herhalde. Aksi halde haber esprisini kaybedecek. Çengelköy'den de bahsedecek misin? Henüz karar veremedim diye homurdanan kız masasına doğru uzaklaştı. Sakallı katil o gece saat 1'e kadar yatmadı. Çok yorgundu. Açık pencereden aksiden yaz yağmurunun sesi de uyku getirmeliydi. Ama uyuyamıyordu bir türlü. Yatağının üstüne sırt üstü uzanmış, bir tavana, bir de karanlık bahçedeki manolya ağacının yapraklarına bakıyor, yağmurun tıpırtılarına kulak veriyordu. Bu gece hep o kadını düşünmüştü, Meral Arıkan'ı. Çok hazırlıksız karşılaşmış, bazı hatalar yapmıştı. Onu öldürdüğüne pişmandı. Gözleri, sesi, gülümseyişi, esrarengiz tavırları ve görünüşü harikaydı. Uzun zamandır ilk defa içindeki cinselliği uyandırmıştı. Kadının tek hatası kendisini küçük görüp aşağılamasıydı. Bunu asla yapmayacaktı. Öyle davranmasa belki şimdi hayatta olabilirdi. Düşünceleri yavaş yavaş geçmişe kaydı katilin. Sık sık olurdu bu. Hem de çok kolay. Hatta bazen en olmayacak yerlerde. Hatırlamak katil için tek hedefli bir yoldu sanki. 14 yaşındayken yaşadığı o yaz gecesini, tıpkı bu gece gibi sıcaktan kavrulurken birden hava bulutlanıp bardaktan boşanırcasına bir sağanak başlamıştı. Uyuyamamasının bir nedeni de buydu galiba. Anıları onu geçmişe sürüklüyordu. Karanlık bir dünyanın daha da karardığı, bildiği her şeyin yalan çıktığı, umutlarının öldüğü, korkunç bir kader korkusunun ayrılmaz yoldaşı olduğu o geceye. Ürpererek anımsadı katil. 14 yaşındaydı ve Temmuz'un tam ortasıydı. Hava sıcak ve nemliydi. Ufak müştemilattaki odasında üstüne bir çarşaf çekmiş uyuyordu. Pencereyi hava girsin diye açık bırakmıştı. Gayet iyi hatırlıyordu. O gece rüyasında 6 yıl önce ölen annesini görmüştü. O kibar, ince, hassas ve duygulu kadının rüyasına taşıdığı sevinç ve huzuru anımsıyordu. Her şey ne kadar güzel, huzur dolu ve ileride yaşanacak kabuslardan uzaktı o sıralar. Oysa yaşamını değiştirecek olaylar o sıcak ve ıslak Temmuz gecesi başlamıştı. İster istemez o geceyi yeniden yaşıyordu. Çok güçlü bir yer çekimine kapılmış gibi hızla yıllar öncesine gidiyordu. Önce hep karga seslerini hatırladı. Açık penceresinin hemen üzerinde olmalıydılar. Çıkardıkları sesleri yıllar sonra bile duyuyormuş gibi yatağında doğruldu. Yağan yağmur altında bahçeye baktı. Karanlık ve sessizlik vardı. Bir de yağan yağmurun manolya ağacının kalın yapraklarında yarattığı şıpırtılar. Sakallı adam başını pencereden dışarıya uzattı. Biliyordu, az sonra o çığlığı duyacak. Yüreği güm güm atmaya başlayacaktı. Tıpkı yıllar önce duyduğu gibi. Kargalar bağırışmaya, o bet seslerini etrafa yaymaya girişmişlerdi işte. Tiz, çatlak ve sevimsiz feryatlar. Katil adeta trans haline geçiyordu. Kulaklarını dikti ve duymayı hiç istemediği o asıl çığlığı bekledi. Sonunda duyar gibi oldu. Bu yeni ses ince ve karanlıktı. Yaz gecesinde uzak bir yerden gelen kırılgan bir korku ve dehşet çığlığıydı. Sakallı adam gözlerini kısıp bahçenin ucundaki ahşap köşke baktı. O gecede böyle bakmıştı uzaktaki köşke bir müddet sessizce. Dinledi tekrar. Çığlık yine geldi. Bu sefer daha kısa ama daha acıklı. O nedenle de daha delice. Bu yalnızca geçmişi yeniden yaşamaydı. Katil Haziran'ın sonunda olduğunu ama kesinlikle Temmuz'a henüz girmediklerini ve gerçekte o çığlıkların atılmadığını çok iyi biliyordu. Elinde olmayan o çığlıkları duymayı engelleyememesiydi. Titremeye başladı. Yapabileceği bir şey yoktu. Senelerdir bu böyle oluyordu. Doktorlar tıp dilinde buna nöbet diyorlardı. O garip ve tiz sesler bir süre daha beyninin içinde yankılanıp duracaktı. Sakin, yumuşak ve sevecen benliğe ağır ağır değişecek, amansız ve nefret dolu, hırs, zulüm ve intikam dolu vahşi kimliğine dönüşecekti. Yaşadığı toplumun koskoca bir öldürme alanı olduğunu biliyordu. Burası yasaların en acımasızlarıyla yönetilen bir dünyaydı. Nice geceler bu trans halinde çakal sürülerinin av kovalarken attıkları çığlıkları duyar, sonra avlarını parçalarken coşkularını dinler gibi olurdu. Oysa sakallı adam hayatı boyunca gerçek bir çakal dahi görmemişti. Pencereden köşkün karanlık bahçesine bakmaya devam etti. Yağmur devam ediyordu. Parçalanan avdan yükselen çığlıklarda. Bunlar zayıf kurbanların, güçsüz çırpınışlarının yankılarıydı. Sanki bahçe sayısız çekingen yaratıkla doluydu ve ölümü bekleyerek yaşıyorlardı. Onları göremiyordu katil ama onların korkusunu hissediyordu. Birdenbire gece çok sessizleşti. Yaz sağanağı kesiliverdi aniden, şıpırtılar durdu. Çığlıklar da duyulmaz oldu. Gökteki kara bulutlar dağıldı. Yıldızlar sert birer ışık noktası olarak yeniden yerlerini aldılar. Mehtap gözüktü. Ay ışığı sanki bir tuvale sürülmüş boyaydı. Karşısındaki manzara berraklaşıyordu. Ağaçlar, bahçedeki çiçekler, ilerideki boğazın akıntılı serin suları, çeşitli mavi ve lacivertin kristalize gölgeleriydi ve buzlar kadar kırılgan görünüyordu gözlerine. Hava sıcak olmalıydı ama o ürperiyordu. Bu geceki nöbet sakin geçeceğe benziyordu. Soluğunu ayarlamaya çalıştı. Derin derin nefesler aldı. Bazen böyle kolay geçiştirdiği de olurdu. Titreyerek ve yavaşça pencereyi kapattı. Arkasına döndü, yatağına yürüdü. Ama birden garip bir inkar tutumuna büründüğünü fark etti. Yorgunluğu fiziksel değil, psikolojikti. Uyumaya ihtiyaç duymuyor, uyumayı kendi istiyordu. Uyku bir kurtuluştu. Titremesi üşüdüğünden değildi. Hava deminkinden de sıcaktı. Korkudan titriyordu. Neyin korkusu? Aslında kaygılarının kaynağını hiçbir zaman tam teşhis edememişti. Daha önceki yıllarda göründüğü o şarlatan doktorlara da inanmıyordu. Abuk sabuk şeyler söylemişti onlar. Hiç inandırıcı olmayan kelimeler kullanmışlardı hep. Çözemediği Latince bir yığın laf. Kulaklarını dikti. Az önce işittiği çığlıklar yine başlamıştı. Duyduğu sesin her zamanki vahşi çığlıklardan olmadığını biliyordu. Zihninde çınlıyordu. O buz gibi ses ona daha önce de duyduğu bir şeyi hatırlatıyordu. Ama neyi, ne zaman ve nerede? Hatırlayamıyordu bir türlü. O ses zihninde yankılandıkça kalbinin çırpınışı da hızlanıyordu. Yatmayı, sesi unutmayı, kafasındaki her şeyi silmeyi istiyordu. Ama bunu beceremeyecekti. Üzerinde yalnızca külotu vardı. Hemen blue jean'ini ayağına çekti. Bir kere eyleme karar verince artık inkar da uyku da hiç çekici gelmemeye başladı. Yıllar önceki o geceyi yeniden yaşıyordu sanki. O gecede müştemilattan aynen böyle çıkmıştı dışarıya. Tanrım dedi katil. Bir hatırlayabilseydi sonra olanları. Doktorlar da çok çalışmışlardı onu geçmişine götürmeye. Psikanaliz seansları diyorlardı buna ama başarılı olamamışlardı. O gece tüm erkek çocukların tanıdığı gece yarısı serüveni duygusu vardı içinde. Bir de korkunç gerçek. Henüz bildiğinin farkında olmadığı gerçek. Kaldığı müştemilattan dışarı çıkmak istedi. Beynindeki sorunun cevabı o eski köşkte olmalıydı. İçinden bir ses öyle söylüyordu. Gerçekle yüz yüze gelmenin korkusuna rağmen müştemilatın kapısını açtı. Eşikte mıhlanıp kaldı. Bahçeye adımını atamıyordu. Yüzüne rutubet ve ıslaklık çarptı. Şaşırdı da. Az evvel yaz yağmurunun dindiğini sanıyordu. Karanlıkta bile manolya ağacına giden yolda oluşmuş suları görüyordu. Zamanı tayin edemedi. 15 yıl önce de miydi yoksa bugünü mü yaşıyordu? Gördüğü her şey dalgalanmaya başlamıştı. Bahçeye adımını atmadığı halde şimdi kendini köşkün ilk katında mermer avluda görür gibiydi. Yere baktı. Üzerinde kıvrım kıvrım desenler bulunan pahalı acam halısını fark etti. Bu yağmurda çıplak ayaklarının çamurlu olması gerekirdi. Oysa ayakları kupkuruydu. Başını kaldırdı. Köşkün üst kat koridoruna ay ışığı dolmuştu. Duvarların ahşap kısımları pırıl pırıldı. Yüzlerce solgun ama aydınlık şekil sanki ayaklarının altında değil de daha aşağılardaydı. Merdivenlerin başına doğru yürüdüğünü sanıyordu. Köşk alabildiğine sessizdi. Merdiven basamaklarını çıktığını değil de indiğini fark etti. Titremesi daha da artmıştı şimdi. Buz gibi kollarını ellerinde ovalıyor, nedensiz korkusuna şaşırıyordu. Sendeledi birden. Düşmemek için dengesini bulmaya çalıştı. Sol ayağının tabanı ıslak toprağa yapıştı. O zaman hala müştemilatın kapısı önünde durduğunu anladı. Silkindi. Rüyadan uyanır gibi kendini içeriye attı. Aceleyle müştemilatın kapısını kapattı. Koşarak yatak odasına döndü. Uyku ile uyanıklık arası geçirdiği o dakikaları beyninden savmaya gayret etti. Nöbetin geçmesini beklemeliydi ve bunun tek çaresi uyumaktı. Yatağının üzerine attı kendisine. Artık uyu diye söylendi. Dışarıda yaz yağmuru dünyayı yıkıyor, arındırıyordu. Ama beynindeki bazı lekeler hiç çıkmayan türdendi. Sonunda başardı ve yorgun bedeni derin bir uykuya daldı. Ertesi sabah sıcak yaz güneşi Çengelköy'deki köşkü aydınlatırken katil hala derin bir uykudaydı. 14. ayrımın sonu sayfa 186. Devamı 15. ayrımda.